Item 8, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 109. İkinci bölüm, Elek ve Kum. Uzun öğleden sonra boyunca okudular. Soğuk Kasım yağmuru gökten sessiz evin üzerine düşüyordu. Holde oturdular çünkü duvarlarında sarı turuncu konfetiler, havai fişekler, altın elbiseli kadınlar, gümüş şapkasından 100 poundluk tavşanları çıkartan siyah kadifeler giymiş erkekler olmayınca oturma odası çok boş, gri, tatsız görünüyordu. Oturma odası ölgündü. Mildred boş gözlerle oturma odasını seyretmeye devam ederken Montag odayı adımlayıp geri döndü. Yere çömeldi. Bir sayfayı 10 kez yüksek sesle okudu. Bir dostluğun tam olarak başladığı anı bilemeyiz. Bir kabın içine damla damla dolar gibi sonunda o bir tek damla kabı taşırır. Böylece iyilikler dizisinin sonunda bir bir iyilik olur ki insanın yüreği dolar taşar. Montag oturup yağmuru dinledi. Bitişikteki kızla olanlar bu muydu? Anlayabilmek için çok uğraştım. O öldü. Tanrı aşkına yaşayan biri hakkında konuşalım. Holden mutfağa titreyerek giderken Montag karısına dönüp bakmadı. Orada bir süre durup yağmurun pencerelere vuruşunu seyretti. Gri renkli ışığın altında Holden geçmeden titremesinin yatışmasını bekledi. Montag başka bir kitap açtı. En sevdiğim konu, kendim. Montag gözlerini kısarak duvara baktı. En sevdiğim konu, kendim. Bunu anladım dedi Mildred. Fakat Clarice'in gözde konusu kendisi değildi, başkaları ve bendim. Çok uzun yıllardan bu yana gerçekten hoşuma giden ilk kişiydi o. Anımsayabildiğim kadarıyla bana dost doğru bir önemim varmış gibi bakan ilk kişiydi. İki kitabı kaldırdı. Bu adamlar öleli uzun zaman oluyor. Fakat sözlerinin şu veya bu şekilde Clarice'i anlattığını biliyorum. Ön kapının dışında yağmurda hafif bir gıcırtı oldu. Montag dondu kaldı ve Mildred'in kendini duvara attığını, soluğunun kesildiğini gördü. Kapatmıştım. Birisi kapı, niçin kapının sesi kim olduğunu bize söylemiyor? Kapının altından hafif bir koklama sesi, elektrik buharının soluğu geliyordu. Mildred güldü. Sadece bir köpek, hepsi bu. Onu kovalamamı mı istiyorsun? Olduğun yerde kal. Sessizlik. Soğuk yağmur yağıyordu ve kilitli kapının altından mavimsi bir elektrik sızıyordu. Mildred bir kitabı tekmeledi. Kitaplar insan değildir. Sen oku ve ben etrafa bakıyorum. Fakat etrafta hiç kimse yok. Elektronik güneşi açtıklarında hayat dolabilen bir okyanusun suları gibi gri ve ölgün olan oturma odasına takıldı Montag'ın gözleri. Şimdi dedi Mildred, benim ailem insanlar, bana bir şeyler anlatırlar. Ben gülerim, onlar güler. Ve renkler. Evet, biliyorum. Ve bunun yanı sıra yüzbaşı Beatty bu kitapları biliyordu. Mildred bu konuyu düşündü. Yüzü önce şaşkınlık ve sonra dehşete büründü. Gelip evi, aileyi yakabilir. Bu korkunç. Yatırımımızı düşün. Neden okuyayım? Ne için? Ne için, neden dedi Montag. Önceki gece dünyanın en kahrolası yılanını gördüm. Ölüydü ama yaşıyordu. Gözleri açıktı ama göremiyordu. Sen o yılanı görmek ister miydin? Midenden çıkarttıkları pisliklerin raporunu sakladıkları ilk yardımda şu anda o yılan. Gidip dosyasını incelemek ister miydin? Belki Guy Montag ya da Korku ve Savaş'ın altında arayabilirsin. Geçen gece yanan eve gitmek ister miydin? Kendi evini kendi ateşe veren o kadının kemikleri için külleri eşele. Clarice McClellan'a ne oldu? Onu nerede arayacağız? Morg'da. Dinle. Bombardıman uçakları boşlukta dönen çok büyük, göze görünmez bir pervane gibi kesik kesik soluk alarak, homurdanarak, ıslık çalarak, gökyüzünden evin üstündeki gökyüzünden geçtiler. Aman tanrım dedi Montag, her saat gökyüzünde bu kadar lanet olası şey. Yaşamımızın her bir saniyesinde nasıl da kalkıyor bu bombardıman uçakları. Niçin hiç kimse bu konuda konuşmak istemiyor? 1960'tan beri iki atom savaşı başlattık ve ikisini de kazandık. Yurdumuzda çok eğlenerek dünyayı unuttuğumuz için mi yoksa? Biz çok zenginiz ve dünyada geri kalanlar yoksul. Biz onlara yalnızca aldırmadığımız için mi? Söylentiler duydum, dünya açlıktan ölüyormuş. Fakat biz iyi besleniyoruz. Dünyanın ağır şartlarda çalıştığı ve bizim eğlendiğimiz doğru mu? Bu yüzden mi bizden bu kadar nefret ediyorlar? Nefret konusunda da bir zamanlar, yıllar önce söylentiler duymuştum. Niçin biliyor musun? Ben bilmiyorum, bu kesin. Belki kitaplar bizi yarım da olsa mağaralarımızdan çıkartabilirler. Belki bizi aynı çılgın yanılgılara, hatalara düşmekten alıkoyabilirler. Ben senin oturma odandaki aptal piçlerin bu konu hakkında konuştuklarını duymadım. Tanrım, Mili, anlamıyor musun? Günde bir saat, iki saat bu kitaplarla ve belki... Telefon çaldı, Mildred telefonu kaptı. "En!" diye güldü. "Evet, bu gece beyaz palyaço var." Montag mutfağa yürüdü ve kitabı yere fırlattı. "Montag," dedi kendi kendine, "sen gerçekten aptalsın. Buradan nereye gidiyoruz? Kitapları geri mi vereceğiz? Unut bunu." Kitabı açtı, Mildred'in kahkahalarını bastırırcasına okudu. "Zavallı Millie," diye düşündü. "Zavallı Montag, sen de çamura battın. Fakat nereden yardım alacaksın? Bu kadar geç kaldıktan sonra nereden bir öğretmen bulacaksın?" "Dur bir düşün." Gözlerini kapattı. "Evet, elbette." Tekrar bir yıl önceki Yeşil Park'ı düşündüğünü fark etti. Son zamanlarda bu düşünce sık sık aklına geliyordu. Fakat şimdi şehir parkında gördüğü o siyah elbiseli adamın siyah ceketinin içine çabucak bir şey sakladığını hatırladı. Yaşlı adam kaçacak gibi sıçramıştı ve Montag "bekle" demişti. "Yanlış bir şey yapmadım," diye yaşlı adam titreyerek haykırmıştı. "Kimse sana yaptın demedi." Bir süre hiç konuşmadan yumuşak yeşil ışıkta oturmuştular. Sonra Montag havadan söz etmişti ve yaşlı adam ölgün bir sesle karşılık vermişti. Garip, sessiz bir buluşmaydı. Yaşlı adam yönetici ve öğrenci yokluğu nedeniyle kapatılan son Özgür Sanatlar Koleji'nden 40 yıl önce atılmış emekli bir İngilizce profesörüydü. Adı Faber'dı ve sonunda Montag'a karşı korkusunu yenince gökyüzüne, ağaçlara, yeşil parka bakarak ahenkli bir sesle konuşmuştu. Bir saat geçtikten sonra Montag'a bir şeyler söylemişti ve Montag bunun uyaksız bir şiir olduğunu tahmin etmişti. Sonra yaşlı adam daha da cesurlaşmış ve bir şeyler daha söylemişti. O da bir şiirdi. Faber elini ceketinin sol cebinin üstüne tutarak bu sözcükleri nazikçe söylemişti. Montag eğer elini uzatabilse adamın ceketinin cebinden bir şiir kitabı çekip çıkartabileceğini biliyordu. Fakat elini uzatmamıştı. Elleri dizlerinin üstünde hissiz ve yararsız durmuştu. "Ben şeylerden söz etmem bayım," dedi Faber. "Ben şeylerin anlamlarından söz ederim. Burada otururum ve yaşadığımı bilirim." Hepsi bu kadardı, gerçekten. Bir saatlik monolog, bir şiir, bir yorum ve sonra Montag'ın bir itfaiyeci olduğundan habersiz, belli bir titremeyle bir kağıda adresini yazıp vermişti. "Dosyan için," demişti Faber, "bana kızmaya karar verdiğinde gerekebilir." "Kızgın değilim," demişti Montag şaşırarak. Mildred Hall'de tiz kahkahalar atıyordu. Montag yatak odasındaki dolabına gitti ve dosya çantasından baş parmağıyla "Gelecekte Araştırılacaklar" adlı dosyayı buldu. Faber'ın ismi oradaydı. Onu ne itfaiyecilere vermiş ne de silmişti. Montag ikinci telefondan kodu çevirdi. Bir düzine kez çaldıktan sonra hattın öteki ucunda Faber'ın zayıf sesi cevap verdi. Montag kendini tanıttı ve uzunca bir sessizlik oldu. "Evet Bay Montag." "Profesör Faber, size garip bir soru soracağım. Bu ülkede İncil'in kaç kopyası kaldı?"
"Neden bahsettiğinizi bilmiyorum."
"Bir kopyası var mı hiç? Bilmek istiyorum."
"Bu bir çeşit tuzak. Herhangi biriyle telefonda konuşamam."
"Kaç tane Shakespeare ve Platon kopyası kaldı?"
"Hiç. Benim kadar siz de biliyorsunuz, hiç."
Faber telefonu kapattı. Montag da telefonu kapattı. Hiç kalmamış. Şüphesiz itfaiye merkezindeki listeden bildiği bir şeydi. Fakat her nedense bir de profesörün kendisinden duymak istemişti.
Holde Mildred'in yüzü heyecanla renklenmişti.
Şey, hanımlar geliyor.
Montagon'a bir kitap gösterdi. Bu eski ve yeni ahit ve...
Tekrar bunlara başlama.
Belki de dünyanın bu bölümündeki son kopyadır.
Onu bu gece geri vermek zorundasın, bilmiyor musun?
Yüzbaşı Biti onun sende olduğunu biliyor değil mi? Sanırım hangi kitabı çaldığımı bilmiyor. Fakat başka birini nasıl seçebilirdim ki? Bay Jefferson'ı mı geri vereyim? Yoksa Bay Toro'yu mu? Hangisi daha az değerli? Eğer Beatty benim hangi kitabı çaldığımı biliyorsa ve ben de bir başkasını verirsem tam bir kütüphaneye sahip olduğumuzu zannedecek.
Mildred'in dudakları seyirdi.
Gördün mü neler yapıyorsun? Bizi mahvedeceksin. Kim daha önemli? Ben mi yoksa şu İncil mi?
Mildred şimdi bağırmaya başlamıştı. Kendi ısısıyla eriyen bir mum bebek gibi duruyordu.
Montag Beatty'nin sesini duyar gibiydi.
Otur Montag, seyret. Bir çiçeğin yaprakları gibi ince. İlk sayfayı yak, ikinci sayfayı yak. Her biri siyah bir kelebeğe dönüşecek. Güzel değil mi? Üçüncü sayfayı ikinciden tutuştur ve böylece gitsin. Zincirleme duman bölümden bölüme, sözcüklerin ifade ettiği tüm aptal şeyler, tüm sahte vaatler, tüm elden düşme fikirler ve zaman aşımına uğramış felsefeler.
Beatty odada oturmuş hafiften terliyordu. Yerde ise bir tek fırtınayla ölüp giden siyah kelebekler dönüp duruyorlardı.
Mildred başladığı gibi çabuk kesmişti bağırmasını. Montag dinlemiyordu.
Yapılacak tek bir şey var dedi Montag. Bu geceden önce kitabı Beatty'ye verdiğimde bir kopyasının da bende olması gerek.
Beyaz palyaço başladığında burada olacak mısın? Hanımlar da gelecek mi diye seslendi Mildred.
Montag kapıda durakladı, sırtı dönük olarak.
Millie dedi.
Sessizlik. Ne?
Millie, beyaz palyaço seni seviyor mu?
Cevap yok.
Millie, acaba...
Montag dudaklarını yaladı.
Senin ailen seni seviyor mu? Seni çok seviyor mu? Tüm kalpleri ve ruhlarıyla seviyor mu Millie?
Montag onun gözlerini ensesine dikip kırpıştırdığını hissediyordu.
Niçin böyle saçma bir soru soruyorsun dedi Mildred.
Montag ağlamak istediğini hissetti fakat gözlerine ve ağzına bir şey olmayacaktı.
Eğer dışarıda şu köpeği görecek olursan benim için bir tekme at dedi Mildred.
Bir süre kapıda durakladı ve dinledi. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı.
Yağmur durmuştu ve açık gökyüzünde güneş batmak üzereydi. Cadde çimenlik ve veranda bomboştu.
Montag derin bir iç çekişle soluğunu koyuverdi. Kapıyı çarptı.
Metrodaydı.
Uyuşuğun biriyim diye düşündü. Bu uyuşukluk yüzümde bedenimde gerçekte ne zaman başladı? Gömülü bir mayını tekmeler gibi karanlıkta ilaç şişesini tekmelediğim o gece.
Bu uyuşukluk gidecek diye düşündü Montag. Zaman alacak fakat yapacağım. Ya da Faber benim için yapacak. Bir yerde birisi bana eski yüzümü ve eski ellerimi eski halleriyle geri verecek. Hatta gülüşümü de diye düşündü. Cana yakın eski yanık gülüşüm bile yok olmuştu. Onsuz kaybolmuştum.
Metro hızla gelip geçti. Krem renkli çiniler simsiyah, krem renkli çiniler simsiyah sayılar ve karanlık. Daha fazla karanlık ve gitgide büyüyen toplam.
Bir zamanlar çocukken deniz kenarında mavinin ve sıcak bir yaz gününün ortasında sarı bir kum tepeciğinin üstünde oturmuş, bir eleği kumla doldurmaya çalışmıştı. Çünkü acımasız bir kuzen bu eleği kumla doldur, bir 10 centlik kazan demişti. Kumu ne kadar hızlı doldurursa o denli hızla sıcak bir fısıltıya eleniyor, boşalıyordu elekten. Elleri yorulmuştu, kum kaynıyordu, elek bomboştu. Temmuz ayının ortasında suskun bir şekilde orada oturmuştu. Gözyaşlarının yanaklarından süzüldüğünü hissediyordu.
Şimdi de yeraltı vakumu şehrin ölü mahzenlerinden hızla götürürken onu sarsıyordu. Birden o korkunç elek olayındaki mantığı anımsamıştı. Eğilip baktığında açık bir şekilde kitabı mukaddesi taşıdığını fark etti. Trende bir sürü insan vardı ve kitabı elinde tutuyordu. Budalaca bir fikir geldi aklına. Eğer hızlı hızlı ve tümünü okursa belki biraz kum elekte kalabilecekti. Fakat o okudu ve sözcükler döküldü gitti. Düşündü ki birkaç saat sonra Beatty ve ben karşı karşıya olacağız. Kitabı teslim edeceğim. Onun için hiçbir cümle kaçmamalı benden. Her satırı ezberlemeliyim. Ben bunu yapacağım. Montag kitabı avuçlarında sıkı sıkı tuttu. Hoparlörler cızırdamaya başladı.
Denham diş macunları.
Çeneni kapa dedi içinden Montag. Kırlardaki zambakları düşün.
Denham diş macunları.
Ne çalışırlar?
Denham.
Kırlardaki beyaz zambakları düşün. Kes sesini, kes.
Diş macunu.
Kitabı yırtarcasına hızla açtı, sayfaları eliyle vurdu. Sanki körmüşçesine onları yokladı, gözünü kırpmadan biçimlerine göre tek tek harfleri seçti.
Denham, D-E-N-E,
onlar ne çalışırlar ne de. Boşalan elekten kızgın bir fısıltı çıkararak iniyordu kumlar.
Denham başarır.
Zambakları düşün, zambaklar, zambaklar.
Denham diş temizleyicisi.
Kes sesini.
Kes sesini, kes!
Bu yalvarış öyle müthiş bir haykırıştı ki Montag kendini ayakta buldu. Gürültülü vagondaki şok olmuş yolcular ondan gözünü ayırmadan çılgın yüzlü, kupkuru ağızlı, avuçlarında sayfaları çırpınan bir kitap olan bu adamdan uzaklaşıyorlardı. Biraz önce bu insanlar oturmuşlar, Denham diş macunları, Denham dendi diş temizleyicisi, Denham diş macunu, diş macunu, diş macunu, 1-2, 1-2-3, 1-2-3 diye tempoya uyup ayaklarını yere vuruyorlardı. İnsanların ağızlarına belli belirsiz bir şekilde diş macunu, diş macunu, diş macunu sözcüğü takılmıştı. Teneke bakır, gümüş, krom ve pirinçten oluşmuş yüksek sesli bir müzikle karşılık vererek trenin radyosu Montag'ın üstüne kusuyordu. İnsanlar hiç kaçmıyorlardı. Bu havaya boyun eğmişlerdi. Kaçacak yer yoktu. Havalı tren hızla yer altındaki yolunda gidiyordu. Kırlardaki zambaklar.
Denham.
Zambaklar dedim. İnsanlar baktılar.
Koruma görevlisini çağırın.
Adam üşütmüş.
Ne oluyor?
Tren tıs diyerek istasyonda durdu.
Ne oluyor?
Bir çığlık.
Denham.
Bir fısıltı. Montag'ın ağzı zar zor açıldı.
Zambaklar.
Trenin kapısı ıslıkla açıldı. Montag durdu. Kapı solur gibi bir sesle kapanırken kafasının içinde çığlıklarla o anda birden öne atladı. Öteki yolcuları geçerek kayan kapının arasından çıktı. Tünelden dışarı beyaz fayansların üstünden yürüyen merdivenlere aldırmadan koşarak çıktı. Çünkü ayaklarının hareket etmesini hissetmek, kollarının savrulmasını, ciğerlerinin sıkışıp gevşemesini, boğazının havayla nemlenmesini duymak istiyordu. Ardından bir sesin sürüklendiğini duyuyordu.
Denham, Denham, Denham.
Tren yılan gibi tıslayarak gitti. Tren delikte gözden kayboldu.
8. ayrımın sonu, sayfa 123.